Ayrım 3.
Bu nedenle gençlik dönemindeki suçluluk kavramını klasik ceza hukukunun yasanın gösterdiği suç, bu suçu işleyen kişi de suçludur biçimindeki tanımlarla belirlemek oldukça güç ve hatalıdır. Bilindiği gibi ergenlik dönemi çocuğun hızlı bir bedensel ve ruhsal gelişim dönemidir. Bu hızlı gelişmenin yarattığı dengesizliğin bilgi ve deneyim eksikliğiyle de bir arada bulunması, gencin sosyal normlara uyum göstermesini büyük ölçüde zorlaştırır. Aynı zamanda çevresinden toplumsal kabul bekleyen genç, beğenmediği bazı toplum kurallarını yeniden düzenlemeyi düşünür. Bazı davranışlarının hiç kimseyi memnun etmediğini görür. Bunun kendisinin kuralların nedenlerini kavrayamamasından, gerçeklerin çok yönlülüğünü algılayacak bilgi ve deneyimlerden yoksun olmasından kaynaklandığını kabul edemez. O, alabildiğine direnir. Büyüklerin kurulu düzenini köhne ve kalıplaşmış bulur. Değişen dünyanın değişen genç kuşaklarını anlamamakta direnen yaşlı kuşaklar da onu büyük ölçüde haklı çıkarmaktadırlar. Kuşaklar arası sürtüşme sertleşerek bazen de genci aile çevresinden kopararak sürüp gider. Çocuk, ana babasının iyi ve kötü özelliklerini kendisine göründüğü biçimde yaşar. Doyurucu olduğu gibi onu kırıklığa uğratıcı nitelikte de olabilen bu özellikler çocuğun kişiliğini oluşturacak ham maddelerdir. Şemin 1977. Çocuğun dış dünya ile kuracağı ilişkilerde önemi büyük olan ilk sosyal deneyimler aile kurumunda gerçekleşir. Çocukta beni oluşturan tavır alışlar ailedeki kişiler arası ilişkilerle kurulur. Aile içinde kurulan yapılar dinamik yapılar olup daha sonraki ilişkilere yön verirler. Bowlby, kişiliğin temellerinin atıldığı ilk 5 yıl içinde anneden ayrı kalmanın çocukta suçlu kişilik yapısının gelişmesinde en önemli etken olacağını ileri sürer. Jones da hırsızlık yapan çocuğun bu suçu sadece fizyolojik gereksinmelerden dolayı değil, sevgi ve sevecenlik eksikliğini karşılamak amacıyla da işlediğini savunur. Ailede suçlu davranış örneklerinin görülmesi halinde suçluluk davranışının iletişim süreci, communication process, içinde diğer insanlarla olan karşılıklı ilişki sonucu öğrenildiğini savunan Sutherland'ın varsayımını yapılan araştırmalar da doğrulamaktadır. Uzmanların, bilim adamlarının görüşlerinden yaptığımız bu alıntılarda, suçluluk davranışının kökeninde çocukluk yıllarına kadar uzanan bir zaman dilimi içinde birden çok etkenin bulunabileceğini göstermektedir. Suçlu çocuklarda zeka, kişilik ve yakın çevre etkenlerini incelemek üzere Ankara, İzmir ve Elazığ İslah ve Cezaevlerindeki 214 suçlu gençle ve aynı kentlerden gelen 150 suçlu olmayan genç üzerinde yaptığımız araştırmanın sonuçları, çocuk suçluluğunda psikososyal ve pedagojik sorunların ağır bastığını ortaya çıkarmıştır. Çocuk suçluluğunun türleri. Ivy Bennett, son 60 yıl içinde suçluluk literatüründe birbirinden farklı olarak belirlenebilen suç gruplarından söz ederek bunları şöyle sıralar. 1. Genellikle psikososyal ve sosyolojik araştırmalar, zayıf akıllılık ya da gelişimdeki gerilik nedeniyle görülen suçluluğun, suçluluk vakalarının büyük bir yüzdesini oluşturduğunu ve bu tür çocukların çoğunlukla sosyoekonomik düzeyi düşük, yoksul ailelerden geldiğini göstermiştir. Söz konusu çocuklar, doğuştan itibaren bedensel, toplumsal ve zihinsel gelişimlerinin sınırlı olması nedeniyle yaşıtlarına oranla şanssızdırlar. Çünkü onlarla kıyaslandıklarında daha zayıftırlar ve dış etkenlerden gelen baskıya daha az dayanıklıdırlar. 2. Bu grubu oluşturan çocuklardan bazıları umut vericidir. Uygun toplumsal koşullarda sadece normal çocuk kusurlarına sahip gibi görünürler. Büyük bir duygusal dengesizlik göstermezler ve normal çocuk yeteneklerine sahiptirler. Ancak yeterince sosyal eğitimden yoksundurlar. Toplumsal değerleriyle yoruldukları, yakın çevrelerindeki uygun değişikliklere hızlı bir biçimde yanıt verebilirler. Bu tür çocukların normal koşullar altında normal bir yapıya sahip olabilecekken, çevreye uyum gösterememiş çocuklar oldukları düşünülebilir. 3. Ergenlik döneminden önce hatalı davranışlarına rastlanmayan çocukların ergenlik çağında işledikleri suçlar, bu özel dönemin zorluk ve gereksinmelerinin doğurduğu sorunlardan ayrı düşünülemez. Uygun bir yetiştirme yöntemi uygulandığında bu çocuklar normale dönmek üzere yeterli güce sahiptirler. 4. Börün deyişiyle bozuk aile düzeninden gelen suçlulukta çocuğa bir takım kötü sosyal davranış örnekleri aşılanır. Çocuk aile ve yakın çevresinin kusurlu yanlarını benimser ve Levin'in deyişiyle ana dilini öğrendiği gibi bunları da öğrenir. 5. Doğrudan doğruya değil de ikinci derecede antisosyal davranış bozukluklarına neden olan suçluluk türüne gelince, bu çocuklar sara, beyin iltihabı gibi tümüyle organik koşullara karşı bir tepki olarak ikinci planda ortaya çıkan kontrol edilmemiş davranış ya da suçlara sahiptirler. 6. Ekonomik yoksulluk nedeniyle işlenen suçlar bölümü, yaşamlarının ilk yıllarında sürekli olarak yoksulluk çekmiş ve yaşama yolunu suç işlemekte bulan büyük bir grup çocuğu kapsar. 7. Nörotik suçlu kategorisi. Çok sayıda yazara göre suçlu davranışı bilinçsiz güdülenme, motivasyon tarafından belirlenen bir suçlu grubu olarak tanımlanıyorsa da, bu tür suçluların hepsi aynı özelliği göstermeyebilir. Bu grubun sınırlarını kesin olarak çizmek zordur. Çünkü nörotik olan suçluluk belirtileri ender olarak saf haliyle bulunur. Oysa nörotik kişilik bozukluğuna bağlı bilinçsizce yapılan antisosyal davranış ruhsal tedavide incelenmiş suçlularda pek sık görülür. Bu tip davranışa nörotik eğilimlerin zayıf ego ya da bozuk kişilik yapısıyla birleştiği vakalarda rastlanır. 8. Çocuk suçluluğu içinde en az anlaşılanı ve tedaviye en çok karşı koyanı psikopatik suçlulardır. Önceleri ahlaki düşüklük ve ahlaki zayıflık olarak nitelenen ve uzmanlarca tartışmalı olan bu gruba antisosyal kişiler, ahlak açısından yozlaşmış, bozulmuş kişiler, kleptomaniler ve eşcinseller girer. 9. Hafif ve ağır psikotik hastalıklardan doğan davranış bozukluğu gösteren çocuklar bu gruba sokulabilir. Serseri Stanley'lerin öyküsü. Toplum için bir tehlike miyim? Yaşama başlarken herkesin bir şansı vardır. Bazısının iyi, bazısının kötü diye öyküsüne başlıyor Stanley. Başka bir deyişle yazgı yaşamımızı daha biz doğmadan yönetmeye başlar ve ömür boyu sürer. Benim yaşamım işe yaramaz, cahil, bencil, yalnızca kendini ve kendi çocuklarını düşünen bir üvey anne ile karabasana dönüştü. Stanley 4 yaşındayken öz annesi ölmüştü. Babası 7 çocuklu ve kendisi gibi Polonya'dan göç etmiş bir kadınla ikinci evliliğini yaptı. Ve hepsi birlikte 4 odalı bir evde oturmaya başladılar. Babasının hali vakti yerinde sayılırdı. Ama Stanley'e sevgi göstermez, üvey anne ise her zaman ona çatardı. Üvey annem önceleri sakindi ama sonraları çok haşin davranmaya ve beni dövmeye başladı. Babam ise bana bir çift güzel söz etmediği, hele bir kez olsun kucağına almadığı, sevgi göstermediği gibi zaten pek bizimle birlikte de olmazdı. Ya bütün gün işinde, ya kahvede, ya da uykudaydı. Stanley zamanının büyük bölümünü sokaklarda geçiriyordu. En iyi arkadaşları William adlı bir üvey kardeşle Tony adlı bir çete reisiydi. Tony gözü pek güçlü kuvvetli bir çocuktu. Çete faaliyetleri çocukların en büyük eğlencesini oluşturmaktaydı. Çevreyi keşfetmeye başladım. Serseri serseri dolaşmak büyüleyiciydi. Çünkü serüven ve özgürlük demekti. Öbür çocuklar sigara içiyor, kızıldericilik oynuyorlardı. Ben onlardan küçüktüm ama hemen onlara katıldım. Stanley mağazalardan ve trenlerden eşya çalmayı öğrendi. Genç hırsızlar daha büyüklere hayrandılar ve onlara uyuyorlardı. Bu tür şeyleri yapmayı çok seviyordum, bana heyecan veriyordu. Üvey annesi onu, kardeşi William'ı baştan çıkarmakla suçladığı zaman Stanley evden kaçtı. İlk kez ev denilen o delikten çıkıyordum. 6 yaşında bir çocuk olarak nereye gidebilirdim? Stanley eskiden oturdukları bir eve gidip bir arkadaşını buldu. Sokaklarda yatıyor, yiyecek çalıyordu. 4 gün sonra Stanley polis tarafından yakalandı. Bir kez evden kaçtıktan sonra ikincisi daha kolay gelmişti. Artık o kadar sık kaçıyordu ki babası sürekli polise başvurmaktan usanmaya başlamıştı. Bu arada gecekondu mahallesi olan West Madison sokağına giden Stanley, "Niyetim amaçsız dolaşmaktı," der. Çocuğun bu kadar zaman nasıl okul kaçağı olabildiği açıklanamamaktaydı. "Okulda oturup hep seyahat etmeyi düşlerdim. Bütün gün hapiste olmak gibi bir şeydi." Birkaç kez daha evden ve okuldan kaçtıktan sonra yakalanıp ıslah evine gönderildi. Orada birçok suçlu çocukla tanıştı ve onların etkisinde kaldı. Buradaki çocukların anlattığı öyküler ne denli şaşırtıcı olursa o ölçüde etki yaratıyordu. Ben de bu yalan ağına düştüm. İslah evinden çıkıp eve giderken yollarda dilendi. Eline birkaç kuruş geçirince de sinemaya gitti. 2 gün sonra hırsızlık suçuyla tutuklanarak yine İslah evine yollandı. Çıktıktan sonra yine zaman zaman evden kaçıyor, ufak tefek suçlardan yakalanıp geri getiriliyordu. Robot olup olmadığımı anlamak için başımı muayene ettiler ve sanırım öyle olduğuma karar verdiler. Okulda bir öğretmen toplum için bir tehlike olduğumu söyledi. Tehlikeli olmaya başlıyormuşum, saçma. Ben yalnızca gezginci bir kişiliğe sahip 8 yaşında bir çocuktum. Stanley 9 yaşında erkek çocukların devam ettiği özel bir okula verildi. Daha ilk günden disipline dayanamadı. Dayaktan, aç bırakılmaktan ve ağır iş yaptırılmasından uzun uzun yakınıyordu. Buradan çıktıktan kısa bir süre sonra evini terk ederek kendi yiyeceğini ve öteki gereksinimlerini sağlamaya çalıştı. Birkaç gün sonra yine tutuklanarak bu kez St. Charles İslah evine gönderildi. Stanley önce sevinmişti. Yaşamım boyunca ilk kez trene binecektim diyordu. İslah evinde çeşitli genç suçlular vardı. Stanley buradaki yaşamından şöyle söz eder. Burada en önemli ilke arkadaşa kalleşlik yapmamaktır. Okumayı ve düş kurmayı öğreniyorum. Bu da beni sefil çevremden uzaklaştırıyor. Gerçekten de bazı olumlu roman kahramanlarından etkilenen Stanley dürüst davranmaya, iyilik yapmaya kararlı gibi görünüyordu. İslah evi yetkililerine şeref sözü vermesi üzerine de serbest bırakıldı. Stanley yeniden resmi okula döndü ama çok geçmeden tek düze yaşamdan sıkılmaya başladı. William onu çetesine hapse girip çıkmış biri olarak tanıtmıştı. Bana bir yer verdiler, ben de deneyimlerimi anlattım. Bu arada Stanley bir yağ fabrikasında iş buldu ve 5 gün çalıştı. Tuvalette sigara içtiğim için kovuldum ama işi sevmiyordum zaten. İkinci işini de yitirdikten sonra yine İslah evine yollandı. Çıktıktan sonra da bir oymacılık atölyesinde işe başladı. Yaşlı biri olan patronu onu eve alıp evlat edinmeyi planlıyordu. Yeni evimde ilk günüm bir rüya gibiydi. Bu lüks gözlerimi kamaştırıyordu. Yeni babam beni işe götürüp getiriyor, para ve güzel yiyecekler veriyor ve iyi davranıyordu. Ne var ki Stanley yine çok geçmeden William'ın çetenin eski mutlu günlerinin özlemini çekmeye, yeni ailesinin yaşamını sıkıcı tek düze bulmaya başladı. Bir gün Stanley'i kumar oynarken yakalayan yeni babası ona sert bir dille çıkıştı. Buna kızan Stanley bulduğu parayı ve 2 arkadaşını yanına alarak kentten kaçmayı denediyse de yakalandı. Daha sonra ev soyan bir çete kuran Stanley kısa zamanda yakayı ele verdi ve kendi deyişiyle suç öğrenimine uzmanlar gözetiminde devam edilen yer olan İslah evine yollandı. Cezası tamamlandıktan sonra evli bir üvey ablasının yanına gitti. Burası kendisininkine göre daha iyi bir mahalleydi. Akranları onun için bir sorun oluşturuyordu. Bir kere erkek çocukların çoğunun bir işi vardı ve bazıları oldukça başarılıydı. Üstelik Stanley'in hapiste yatmış olduğunu biliyorlardı. Beni küçük görüyorlardı ve hakkımda söylediklerini duyuyordum. Bu yüzden sık sık kavga ettim. Bazen aralarına girmeye çalışıyordum ama onların tavırlarına alışık olmadığım için beni aşağılıyorlardı. Ne yapabilirdim? Hepsine birden karşı koyamazdım. Stanley bütün girdiği işleri sıkıcı buluyor, ya ayrılıyor ya da tartıştığı için kovuluyordu. Bu arada karıştığı ufak tefek suçlar nedeniyle kent cezaevine gönderildi. Serbest kalınca orada tanıştığı cezaevi yetkilisi Clifford Shaw'un çağrısını kabul ederek onunla konuşmaya gitti. Shaw'un bulduğu ev başta Stanley'e iyi göründü. Bana namuslu insanları olduğu gibi davranıyorlardı. Yavaş yavaş yeni koşullara uyum sağlıyordu. Biraz daha eğitim görmekle istediği düzeye gelebileceğine inanmaya başlamıştı. Bir hastanede iş buldu. Gece okuluna kayıt olup okumaya başladı. Bu dönemde daha sonra eşi olan genç kızı tanıdı ve onun gözünde değer kazanmak için kendine model olarak bir iş adamını seçti. Ne var ki Stanley için savaşım henüz bitmemişti. Hastanede biriyle kavga etmesi üzerine işten kovuldu. Bu kez Shaw'un çabalarıyla kişiliğine çok uygun bir iş olan gezginci satıcılığa başladı. Bu iş için yaratılmış olduğumu hissediyordum diyordu. İlk denemede satıcılık işinin o güne dek yaptıkları arasında en büyüleyicisi olduğu kanısına varmıştı. Bir dereceye kadar başına buyruktu. Kendi kendine karar veriyordu. Cana yakınlığı da önemli bir sermayeydi. Eline geçen para kendi çabasına bağlı olduğu için daha fazla kazanmak elindeydi. Stanley 4 yıl sonra şöyle yazar. Artık bir evin sıcak atmosferinde karım ve çocuğumla yerleşmiş durumdayım. Yaşamımda ilk kez uğruna çalışacağım bir şey var. Çocuğumun bana tanınmayan olanaklara sahip olmasını istiyorum. Satıcılık zor ama ben seviyorum. Hem iyi para getiriyor hem de kişiyi özgür kılıyor. 2 yıldır o eski mahallelere gitmiyorum ve oradakileri unutmak istiyorum artık. Çare, başkaldırı ve saldırganlığın olumlu yöne aktarılması. Stanley sorunları olan bir evin üyesiydi. Bir mahkeme yetkilisi onun için ev koşullarının kötü olması nedeniyle yeni bir eve verilmelidir şeklinde yazmıştı. Ailede mutsuz olan çocuk içindeki korku ve kin duygularını geliştirirken evden kaçma belirtisiyle bunları açığa vuruyordu. Sokak çocuklarını ve çete üyelerini kendine arkadaş seçmesi aynı mekanizmanın sonucuydu. Okul, amaçsız dolaşmayı hayal eden bu çocuk için sıkıntılı ve anlamsız bir hapis gibiydi. Her ne kadar zeka düzeyi yüksekse de hiçbir öğretmenin onu anlamaya ya da yardım etmeye çalışmaması yüzünden okulda uyum sağlaması olanaksızdı. Okul da ev gibi ona karşı soğuktu. Hele toplum için tehlike olarak nitelenmesi uyumsuzluğunu daha da arttırmıştı. Tepkisi yine savaşmak ve kaçmak oluyordu. Öte yandan ıslah evleri aslında bir suçluluk okulu durumundaydı ve Stanley için gerçekten böyle olmuştu. Burada tanıştığı suçluların etkisinde kalıyordu. Üvey ablasıyla oturmaya başladığındaysa sosyal çevre değişikliğine hazırlıklı değildi ve alışık olduğu arkadaş edinme yolları burada geçerli olmuyordu. Çocuğun başlıca sorununu anlamak, Shaw'un biraz zamanını almıştı. Stanley için işe girmek kolay fakat o işte kalmak zordu. Emir almayı kesinlikle kabul etmiyordu. Yetişkin otoritesine karşı oluş çocuğun kişiliğinde çok derin, hatta baskın ögeydi. Bu nedenle gezginci satıcılık çok yerinde bir öneri olmuştu. Stanley'in saldırgan davranışı, aradığı otoriteye erişememe, başkalarını suçlu bulma ve kendine acıma duyguları, ben merkezci, egosantrik insan tipini göstermektedir. Kişiliğin bu şekillenmesinin, çocukluğun çok erken dönemlerinde olduğu kabul edildiğine göre, bunun sonradan ne kadar değiştirilebileceği tartışılabilir. Bu olayda değişme, kişiliğin derinliklerinde değil, bunu gösterme yollarında yapılmıştır. Bir başka deyişle Stanley'i annesi, polis ve öğretmenlerle savaşmaya iten güdüler, iç tepiler, bu kez satış sağlamak üzere olumlu bir biçimde müşteriye yönelmiş oluyordu. Stanley'in öyküsü çarpıcı ve düşündürücü. Dünyada onunkine benzer nice öyküler yaşanıyor ve yaşanacak. Bu öykülerin küçük kahramanları için yapılacak olan nedir? Onları anlamak, onlara acımak mı? Kuşkusuz bundan öte bir şeyler. Çağdaş insan kendinden olduğu kadar herkesten ve her şeyden sorumlu kişidir. Görüşüne katılıyorsak, sorumluluk alanımız içindeki en önemli kategorinin de çocuklar olduğunu biliyoruzdur. O halde Stanley'leri böylesi dramatik bir yazgıya iten koşulları iyi tanımalı ve bu koşulları değiştirmek için çok şeyler yapmalıyız. Evrensel bir sorun. Bunalan dünyanın suçsuz suçluları. 21. yüzyıla doğru yaklaşırken elektronik çağ insan aklının sınırlarını zorlayarak ilerliyor. İleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerdeki endüstride, bürolarda, evlerde insan aklının ve klasik makinelerin becerilerini göz açıp kapayıncaya dek yapı veren bilgisayarlar, robotlar egemen olma yolunda. Uzaydaki yörüngesinde dönen, dünyadan fırlatılmış çok sayıdaki uydu, yeryüzünün nicel verilerini uzmanlardan daha çabuk ve doğru olarak hesaplamakta. Uydular yoluyla televizyon ve radyo yayınları daha geniş alanlara yayılarak kitle iletişimini görülmemiş boyutlara ulaştırıyor. Öte yandan tüm bu akıl durdurucu bilimsel ve teknolojik gelişmeler sürüp giderken dünyamızın dertleri azalmak bir yana artmaktadır. Uzaydan gezegenimize bakan uyduların objektifleri, kuzey yarıkürede varlıklıların, güney yarıkürede yoksulların dünyasını belgeliyor. 20. yüzyılın içinde yaşadığımız günlerinde dünyada 4 milyar insan yaşıyor diye yazıyor Profesör Doktor Gülten Kazgan. Bunun yaklaşık 1 milyarı ileri sanayi ülkelerinde yani kuzeyde toplanmış. Geri kalan 3 milyar insan henüz sanayi toplumu olma aşamasına varamamış olan güneyi oluşturuyor. Kuzeyin varlıklıları zaman zaman güneyin yoksulluğundan ve uyanışından dehşete kapılmakta. Güneyin de dayatmasıyla kuzey-güney diyaloğu başlamıştır. Zengin ülkelerden yoksul ülkelere daha fazla kaynak ve teknoloji aktarmak, uluslararası ilişkileri daha adil ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yürütmek gibi önlemler kaçınılmaz olmuştur. Artık dünyada kimse kimsenin sorunlarına kolayca sırtını dönemez. Ama bu kavram henüz normatif bir nitelik taşımaktan öteye gitmiş değildir. Uzayı fethe çıkan ve günde 1,5 milyar doları askeri harcamalara ayırabilen insanoğlu, yeryüzünde doğrudan ya da dolaylı olarak açlıktan yılda 17 milyon çocuğun ölümüne seyirci kalabilmektedir. Birleşmiş Milletler, yeryüzündeki çocukların 1/3'ünün gelişimlerini engelleyici işlerde çalıştırıldıklarını açıklıyor. Öte yandan Batı toplumları tüm gelişmişliklerine karşın kendi yaralarını bile sarabilmiş değiller. İşsizlik 1929 bunalımından bu yana en yüksek düzeylere ulaşmış durumda. Şiddet eylemlerinin önü alınamamakta. Suçluluk oranları, intiharlar artmakta. Uyuşturucu tutsaklığı toplumsal bir salgın haline almış, cinsel tabular yıkılmış, fuhuş, eşcinsellik yaygınlaşmış, porno ticari bir meta olmuştur. Sanayide otomasyonun ulaştığı boyutlar, insanın özünü boşaltmakta, yaratıcılığını törpülemekte, yalnızlığını artırmaktadır.